Ayrım 53, sayfa 469. I. İslam'ın birden fazla evliliğe ruhsat vermesi. Çok evlilik, insanlık tarihi boyunca muhtelif sebeplerle müracaat edilen bir toplum gerçeğidir. Nitekim Kitab-ı Mukaddes'te Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman ve diğer pek çok peygamberin birden fazla evli olduğu bildirilmektedir. Diğer kültür ve milletlerde de çok evliliğe izin verilmiş veya teşvik edilmiş olup buna bir sınır da getirilmemiştir. Profesör Doktor M. Hamidullah'ın ifadesiyle İslam dini çok evliliği, poligami sınırlandıran ilk ve yegane dindir. Ne Hazreti Musa ne de Hazreti İsa zevcelerin sayısını sınırlandırmamıştır. Kur'an-ı Kerim tarihi sayfa 32. İslam esas itibariyle tek evliliği ısrarla tavsiye etmiş, adaletten ayrılmamak ve ailenin geçimini rahatça sağlayabilmek için en uygun tercihin tek evlilik olduğunu bildirmiş, ancak zaruret hallerinde belli şartlar dahilinde birden fazla evliliğe de müsaade etmiştir. Bunun da üst sınırı 4'tür. Nisa 3-129, Tirmizi Nikah 33, İbn-i Mace Nikah 40, Beyhaki Es-Sünenül Kübra 7-184. Savaş, hastalık, sakatlık, uzun ayrılıklar ve benzeri birçok sebep neticesinde ailelerin parçalanmaması, kadınların sahipsiz ve himayesiz kalmaması için gerektiğinde buna müsaade edilebilir. Mesela çocuk doğurmayan veya fiziki, biyolojik durumu müsait olmayan bir kadınla evlenmiş olan bir kişi, o kadını boşamaksızın ikinci bir kadın daha alabilir. Böylece bir ailenin yıkılmasından doğacak maddi manevi zararlar asgariye indirilmiş olur. Gerçekten harp görmüş bir memlekette birden fazla evliliğe izin vermek, azalan nüfusun telafisi ve fuhşun önlenmesi için bir zaruret haline gelebilir. Bunun misalleri geçmişte Almanya ve benzeri memleketlerde görüldüğü gibi gelecekte de ortaya çıkabilir. Bu tür ruhsat ve izinler hayatı rahatlatır ve tabii seyrinde devamını sağlar. İşte bu keyfiyet İslam'ın her zaman ve mekan için hayati zaruretleri karşılayabilecek bir vasıfta olduğunu göstermektedir. Bu şekilde ferdi, ailevi ve içtimai sebeplerle birden fazla kadınla evlenmek zorunda kalan kişilerin hanımlar arasında adaleti sağlaması ve her birinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Resulullah şöyle buyurur: "Bir erkeğin nikahında iki kadın bulunur da aralarında adalet gözetmezse kıyamet gününde bir tarafı felçli olarak diriltilir." İbn-i Mace Nikah 47. Bu teorik imkana rağmen İslam toplumlarında birden fazla evlilik yaygınlaşmamıştır. Zira bu hususta getirilen şartlar adeta Müslümanlara birden fazla evlenmeyiniz demektedir. M. Sadık Vicdani, Hazreti Muhammed niçin çok evlendi? Sayfa 41-42. Büyük İslam alimlerinden Zemanşeri, Nevabiül Kelim isimli eserinde, denizde dalgalarla boğuşanlar mı yoksa birden çok kadına koca olanlar mı daha talihsizdir bilemem demiştir. Osmanlı tereke defterleri üzerinde yapılan araştırmalar şehir veya kırsal kesimde yaşama durumuna bağlı olarak birden fazla evlilik oranının %5 ila 9 civarında olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar da umumiyetle ikinci evlilikle yetinmişlerdir. Birden fazla evlilik oranı son döneme ait nüfus kayıtlarından daha açık bir şekilde tespit edilebilmektedir. İstanbul'da 1885 yılında birden fazla evlilik oranı %2.52, 1907'de %2.16'dır. Profesör Doktor M. Akif Aydın, Kadın, Mat, Diya, 24-89. Kevser Kamil Ali, Salim Öğüt, Çok Evlilik, Mat, Diya, 8-368. Cat Stevens bu hususta şöyle der: İslam, kadına bugün birçok kişinin rüyasında bile göremediği hakları 1400 sene evvel hediye etmiştir. Bugün dünyada Müslüman erkeklerin %99'u tek evlidir. Onlar bilirler ki Cenab-ı Hak tek zevce sizin haktan ayrılıp sapmamanız için daha uygundur buyurur. Batılı erkeğin bir tek karısı vardır, ancak metreslerinin sayısı belli değildir. İslam üzerine konuşmalar sayfa 6. Toplumda zannedildiğinden çok daha yaygın olan birden fazla kadınla münasebette bulunma hadisesinde problem hukuki bir zemine oturtulmadığı takdirde ikinci kadın çeşitli haklar, sosyal baskı ve benzeri yönlerden zarar gördüğü gibi ilk hanımda gayrimeşru yollara başvuran bir erkekle evli olmanın çeşitli sıkıntılarını çeker. Ayrıca bu tür münasebetler neticesinde doğacak çocukların dolayısıyla aile müessesesi ve toplumunda çeşitli problemleri söz konusudur. İslam bu zararları önlemek için birden fazla evliliği hukuki bir zemine oturtmuştur. Dolayısıyla birden fazla evlilik İslam'ın ihtiyaç halinde belli kayıt ve şartlarda kullanılabilen bir müsaadesi toplumda dengeyi sağlayan ve bazı problemleri çözen bir çözüm şekli ve bir tür sosyal sigorta olarak kabul edilmelidir. Kevser, Kamil Ali, Salim Öğüt, Çok Evlilik, Mat, Diya, 8, 368. Müslüman olduktan sonra Kerime ismini alan batılı bir akademisyen şöyle der. İslam'da neden dört kadınla evlenilmeye izin verildiğini sorguluyordum. İslam ancak tüm eşlere eşit ve adaletli davranıldığında buna izin veriyor, genelde ise teşvik etmiyordu. Zaten tarihi geçmişine baktığımızda umumiyetle kadın sayısının artış gösterdiği ve savaş sonrası zamanlarda bu yola başvurulduğu, ortada kalan kadınlara ve çocuklara sahip çıkıldığı görülmektedir. Aynı zamanda bu ruhsat sayesinde gayrimeşru ilişkilerin önüne geçiliyor, doğacak çocuklarında nesebi belli oluyordu. Bu da İslam'da kadınların tüm haklara sahip olduğunun bir ispatıydı. A. Arı, Y. Karabulut, Neden Müslüman Oldum? Sayfa 182. Diğer bir husus da, eşlerinin ikinci evliliğini istemeyen kadınlar, Hanbeli mezhebine göre bunun nikah esnasında şart olarak ileri sürebilmekte ve bu şart bağlayıcı olmaktadır. Uygulamada bunun azımsanmayacak örneklerine rastlamak mümkündür. Hukuki aile kararnamesi de 38. maddesinde bu şartın geçerli ve bağlayıcı olduğunu kabul etmiştir. Profesör Doktor Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1996, 1-290. Profesör Doktor M. Akif Aydın, Kadın, Mat, Diya, 24-89. Profesör Doktor M. Hamidullah, Kur'an-ı Kerim Tarihi, sayfa 32. Herhangi bir zorlayıcı sebep olmadan birden fazla hanımla evlenmek, çeşitli mahsurları göz önünde bulundurularak hoş karşılanmamıştır. Erkeğin hanımları arasındaki adaleti sağlamasının çok zor olması, kadınların kıskançlık duyguları ve neticede aile içinde muhtelif problemlerin zuhur etmesi, tek evliliğin daha sıhhatli olduğunu göstermektedir. Kur'an, birden fazla evlilik meselesini, içtimai bir yaranın sarılması ve ihtiyaç anında müminler topluluğunun bir fedakarlığa davet edilmesi sebebiyle söz konusu etmiştir. Bütün bu şartlar göz önünde tutularak, İslam'ın hayatın her safhasını ve her türlü durumu düşünerek teaddüdü zevcata izin vermiş olmasının hikmeti anlaşılabilir. Yaratılıştaki ilahi gayeyi dikkate almadan, sırf düz bir mantıkla bakıldığı takdirde, kadının da birden fazla kocasının olması makul gibi görülse de bu asla doğru değildir. Çünkü bu takdirde doğacak çocuğun nesebi ihtilaflı olur. Kime nispet edilmesi lazım geldiği bilinemez. Bu yüzden fücur denilen bu evliliğe hiçbir din, hatta hiçbir la dini hukuk sistemi cevaz vermediği gibi İslam da cevaz vermez. Üstelik İslam nesep tayinindeki hassasiyeti sebebiyle boşanma olduğu takdirde yeni bir evlilik için kadınların bir müddet beklemesini şart koşar. Osman Nuri Topbaş, Hazreti Muhammed Mustafa 1-140. İ. Peygamberimizin birden fazla evlenme sebepleri. Resulullah 25 yaşındayken kendisinden 15 yaş büyük olan Hazreti Hatice'nin teklifini kabul ederek onunla evlenip 50 yaşlarına kadar mesut bir hayat sürdü. Çok evliliğin yaygın olduğu bir toplumda tek hanımla evliliğin saadetini temsil etti. Hazreti Hatice'nin vefatından sonra onun aziz hatırasına hürmeten yaklaşık 2,5 sene yalnız yaşadıktan sonra yine dul ve Hazreti Hatice ile aynı yaşlarda olan Sevde validemizle evlendi. İki hanımla aynı anda evli bulunması ise Medine'de Hazreti Ayşe ile evlendikten sonra ancak 54 yaşlarında vuku bulmuştur. O zaman da Sevde validemiz nöbetini Hazreti Ayşe'ye devrederek, "Ya Resulullah, benim dünyalık bir arzum yok. Ancak kıyamet günü senin hanımların arasında haşredilip onlara verilecek sevabın bana da verilmesini istiyorum." demiştir. Abdülrezzak, Musannef 6-238. Şunu da unutmamak lazım ki, sıcak iklimlerde kadınların çok erken yaşlarda ihtiyarlığa adım atmaya başladığı herkesçe kabul edilen ve tecrübe olunan bir gerçektir. M. Sadık Vicdani, Hazreti Muhammed niçin çok evlendi? Sayfa 55. Bu anlatılanlar Peygamber Efendimizin tek evlilikten yana olduğuna işaret eder. Nitekim o, damatları Ebu'l-As ve Hazreti Ali'den de kızlarının üzerine başka biriyle evlenmemeleri hususunda söz almış ve Hazreti Ali'nin ikinci evlilik arzusuna şiddetle karşı çıkmıştır. Buhari, Ashab-ı Nebi 16, Müslim, Fedailü's Sahabe 96. Ancak bazı sebep ve hikmetler hayatının sonlarına doğru Efendimizin birden fazla evlenmesini gerekli kılmıştır. Bunlardan bir kısmını şöyle ifade etmek mümkündür. Medine'de kurulan İslam devleti güçlenmek ve dünyaya yayılabilmek için birçok kabile ve devletle anlaşmayı, samimi münasebetler kurmayı gerekli kıldı. İslam'ın kadınlar arasında tebliğ edilip öğretilmesi, Allah Resulüne yakın olan farklı meşreplere sahip çok sayıda kadın talebelerin varlığını icap ettiriyordu. Zaten büyük peygamberlerin hemen hepsinin birden fazla hanımla evlenmesinin bir sebebi de budur. Bir de ümmetinin hamisi olan Allah Resulü sıkıntıya düşen kimselere yardımcı olmak durumunda kalmıştı. Bütün bu ve benzeri sebepler Peygamber Efendimiz'i birden çok hanımla evlenmeye sevk etti. Allah Teala da Resulüne bu konuda genişlik tanıdı. Hatta hanımlarından Zeynep binti Cahş'ın nikahını bizzat Cenab-ı Hak kıyarak onunla evlenmesini peygamberine emretti. Diğer müminlere getirdiği sınırı Efendimiz'e getirmedi. Ahzab 37-50. Peygamber Efendimiz'in evliliklerinin Allah'ın emriyle olduğunu gösteren rivayetlerden biri de şudur. Resulullah Hazreti Ayşe'ye şöyle buyurmuştur. Rüyamda sen bana 3 gece gösterildin. Melek seni bana bir ipek örtü içerisinde getirdi ve bu senin zevcendir, aç onu dedi. Ben de açtım, içindeki sendin. Bu rüya Allah katındaysa Allah onu muhakkak gerçekleştirecektir diye düşündüm. Buhari Nikah 9-35, Müslim Fezailü's Sahabe 79. İlmi neşretmek. Peygamber Efendimizin birden fazla evliliklerine İslam ahkamının peş peşe emredilip tatbik edildiği Medine döneminde gerçekleştirmesi, bu durumun daha ziyade risalet vazifesiyle alakalı olduğunu göstermektedir. Zira aile hayatındaki sünnetin tespiti ve Müslümanlara ulaşmasında hanımlarının büyük rolü olmuştur. Peygamber Efendimizin hanımları arasında bu hususta en faal olan Hazreti Ayşe annemizdir. O genç, akıllı, feraset sahibi ve uyanık bir kimseydi. Ayşe validemizin 2210 hadis rivayet ettiğini göz önüne aldığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şayet Hazreti Ayşe olmasaydı, Peygamber Efendimizin hayatındaki pek çok mühim husus bize ulaşamayacaktı. Yüzlerce şiiri ezbere okuyabilen Ayşe validemiz, tebliğ ve davet vazifesinde Resul-i Ekrem Efendimizin en mühim yardımcılarından biri olmuştur. İbn-i Sad 8-73. Hazreti Ayşe validemiz, Kur'an'ı, helalleri, haramları, fıkhı, tıbbı, şiiri, Arap hikayelerini, nesep ilmini çok iyi bilirdi. Ashab hangi konuda ihtilafa düşse hemen ona müracaat ederdi. Hatta ashabın ileri gelenleri dahi çözemedikleri meselelerde ona danışırlardı. İbni Hacer, El İsabe 4-360. Nitekim Ebu Musa el-Eş'ari, rivayet edilen herhangi bir hadiste bir müşkilat görürsek onu Ayşe'ye sorardık. Mutlaka onda bunun bir açıklamasını bulurduk demektedir. Tirmizi Menakıb 62. Kendisine uzak bölgelerden bazı kişiler de mektupla başvurarak sorular yöneltirdi. Hazreti Ayşe bunlara yazılı olarak cevap verirdi. K. Kamil Ali, Salim Öğüt, Çok Evlilik, Mat, Diya 8-368. Ashab-ı kiramın yanlış bildikleri şeyleri, Ayşe validemizin düzelttiğine dair rivayetleri derleyen müstakil kitaplar kaleme alınmıştır. Ebu Mansur el-Bağdadi, İmam Zerkeşi ve Suyuti bu alanda kitap yazan alimlerimizdendir. Bu eserlerde görüldüğü üzere Hazreti Ayşe, Ömer bin Hattab, Hazreti Ali, Ebu Hüreyre, İbni Abbas, İbni Ömer, İbni Mesud, Ebu Said el-Hudri, Ebu Derda, Bera bin Azib, Cabir bin Abdullah gibi ashabın büyüklerini dahi yanlış ve eksik anladıkları hususlarda ikaz edip düzeltmiş, Peygamber Efendimiz'den öğrendiği şekilde hadiselerin hakikatini ortaya koymuştur. Bakınız Suyuti, Aynül İsabe, Fi İstidraki Ayşe, Ales Sahabe, Abdullah Muhammed Derviş. Meşhur alim Zühri şöyle der: bütün insanların ve Nebi-i Ekrem Efendimizin diğer hanımlarının ilmi bir araya toplansa Hazreti Ayşe'nin ilmi yine de hepsinden daha üstün gelirdi. Hakim 4-12. Şu rivayet Hazreti Ayşe'nin akrabalarının eğitimiyle meşgul olduğunu gösteren delillerden sadece birisidir. Hazreti Ayşe yatsıdan sonra ailesinden bazılarına haber göndererek boş sözleri keserek katip meleklere istirahat vermez misiniz derdi. Muvatta Kelam 9. Peygamber Efendimizin diğer hanımları da pek çok hadis rivayet etmişlerdir. Bununla da kalmayıp aynı zamanda bütün akrabalarına ve ümmetin hanımlarına hocalık yapmışlar. Böylece çevrelerinde pek çok insan yetişmiştir. Mesela Ümmü Seleme Hazretlerinin çocukları büyük birer hadis ve fıkıh alimi olmuşlardır. Yine annesi Ümmü Seleme validemizin hizmetinde bulunan Hasan Basri Hazretleri çocuk yaştan beri bu ilim yuvasında yetişmiş ve İslam alimlerinin en meşhur simalarından biri olmuştur. İbn-i Sad 7-161, Süheyli 1-248. Siyasi münasebetler. Peygamber Efendimizin evlenirken nazarı dikkate aldığı hususlardan biri de siyasi münasebetlerdir. Evlilik vasıtasıyla kurulan akrabalıklar sebebiyle birçok kabilenin dostluğu kazanılmış, bu sayede pek çok insan İslam'a girmiştir. Mesela Allah Resulü'nün Hazreti Cüveyriye ile evlenmesi, Beni Müstalik'ten 700 kadar harp esirinin karşılıksız azat edilmesini sağlamış ve bundan dolayı yüzlerce kişi Müslüman olmuştur. Zira Müslümanlar bunlar artık Allah Resulü'nün akrabalarıdır diyerek ellerindeki esirleri serbest bırakmışlardır. Hazreti Ayşe kavmi için Cüveyriye'den daha hayırlı ve bereketler getiren başka bir kadın görmedik. Onun sebebiyle Beni Müstalik'ten 100 hane halkı azad olundu demiştir. Ebu Davud 2/3931. Bu evliliğin bir yönü de şudur. O devirde savaşta esir alınan kadınlar ya cariye olarak satılır veya hizmetçi olarak tutulurdu. Cariyeler insanların nazarında mal gibi görülür, onlarla evlenmek gayet ayıp karşılanırdı. Resulullah bu evliliğiyle insanların bu yanlış düşüncelerini düzeltti, cariye durumuna düşmüş kadınların şeref ve haysiyetini yükseltti. Esir kadınlara nasıl muamele edilmesi gerektiğini, zor duruma düşmüş bir insana nasıl yardım edilebileceğini öğretti. Profesör Doktor M. Mahmud Savvaf, Resulullah'ın Pak Zevceleri ve Birkaç Oluşun Hikmeti. Tercüme Ali Aslan, Ankara 1966, sayfa 46-47. Resulullah, Yahudilerle Müslümanlar arasındaki husumeti azaltmak, gerginliği asgariye indirmek ve dostane münasebetleri geliştirmek maksadıyla onların ileri gelenlerinden Huyey'in kızı Safiye ile evlenmiştir. Bu evliliğin gayelerinden biri de Harun peygamberin neslinden olan bir kadını esirlikten kurtarmak, onu büyük dedesinden daha yüce bir peygamberin hanımlığına, müminlerin anneleri mertebesine yükseltmekti. Tirmizi, Menakıb 63, M. Sadık Vicdani, Hazreti Muhammed niçin çok evlendi? Sayfa 65. Yine Peygamber Efendimizin Mekke lideri Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe ile evlenmesi, Ebu Süfyan'ın dolayısıyla Mekkelilerin gönlünü İslam'a karşı yumuşattı. Hazreti Meymune'nin çok sayıda kız kardeşi vardı ve hepsi de mühim kimselerle evlenmişlerdi. Allah Resulü onunla evlenerek birçok kabileyle akraba ve dost oldu. Ümmü Seleme ile evlenirken de büyük bir kabile olan Mahzum oğullarıyla arasındaki bağları kuvvetlendirmek istemişti. Zira Araplar arasında bu tür münasebetler çok yaygındı. Bu ve benzeri akıllıca davranışlar neticesinde 10 yıl sonra veda haccına yaklaşık 120 bin Müslüman katılmıştır. Hacca gelemeyenlerin sayısını ise Allah bilir. Hazreti Mariye ile evliliği Mukavkıs ve Kıptiler üzerinde derin bir tesir uyandırmış ve bu durum Mısır'ın fethi esnasında büyük kolaylıklar sağlamıştır. Ahmet Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, sayfa 1, 394 ila 397, M. Sadık Vicdani, Hazreti Muhammed niçin çok evlendi, sayfa 73 ila 76. Resulullah, evlilik müessesesini kullanarak müşriklerle olduğu gibi Müslümanlardan birçok kimseyle de akrabalık kurmuş ve bu sayede birbirine bağlı sağlam bir cemiyet vücuda getirmiştir. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kızlarıyla evlenmiş, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'ye kızlarını vermiştir. Böylece önde gelen ashabıyla sıkı bir akrabalık bağı tesis etmiştir.